Ayrım 11. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 154. Saltanatın kaldırılışı ve toplum. Devrimci bir organın giriştiği bu hareket, İslamcı cephenin tepkileriyle karşılaşmış bulunmaktadır. Daha saltanatın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda müzakereler cereyan ederken, iki mebus tutumları ile saltanatın karşı olduklarını belirtmişlerdir. Bunlar, Mersin mebusu Selahaddin ve Lazistan mebusu Ziya Hurşit Beylerdir. Ziya Hurşit Bey, saltanatı kaldıran 308 sayılı karar kabul edilirken alenen kendisinin muhalif olduğunu belirtmiştir. Selahaddin Bey'e gelince, bu zat milli hakimiyet prensibinden bahsetmekle beraber Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun hükümlerine de itimat göstermekte, Tevfik Paşa'nın müracaatını hususi bir müracaat olarak kabul etmekte, üzerinde durulmaması gerektiğini ifade eylemektedir. Meclis, makam-ı hilafeti ve saltanatı meşru ve lazım gördüğü şeklinde ifadelerde bulunmaktadır. Demek oluyor ki Selahaddin Bey, saltanat ile milli hakimiyetin birlikte kabulü gibi bir tezada taraftar olmaktadır. Büyük Millet Meclisi kabul ettiği metinlerde böyle bir taahhüde girmiştir. Bunların durumunu vakti geldiğinde meclis müzakere ederek tayin eyleyecektir. Tevfik Paşa'nın hareketi bir temenni olarak kabul edilmelidir. Sulh akdedilmediği için daha İstanbul ve civarı Ankara'nın idaresinde değildir. Bunu başka türlü kabulün imkanı mevcut değildir. Tevfik Paşa'nın müracaatını gayri varit addedip cevap vermemekle iş biter. Meclis daha fiilen istiklal ve kuvvete sahip değildir. Aynı zabıt ceridesi sayfa 282. Selahaddin Bey görüldüğü gibi İstanbul ile Ankara'yı sanki başka birer devletmiş gibi kabul etmekte, fiilen o mıntıka üzerinde kudrete sahip olmadığını, bu bakımdan saltanat hakkında bir karar almaya meclisin yetkili olmadığını ifade etmektedir. Saltanatı kurtarmak şeklindeki gayeyi de meşru ve uyulması icap eden bir gaye olarak ifade etmektedir. Bu şekilde kendisinin Kurtuluş Savaşı'nın gerçek anlamını ve Misak-ı Milliye dahil sınırlar içinde bir millet vakasının doğuşunu anlamadığı görülmektedir. Saltanatın kaldırılması hakkında en kesin reaksiyonlar Afyonkarahisar mebusu Şükrü Hoca ve Lütfi Fikri Beyler tarafından gelmiştir. Mehmet Şükrü Hoca'ya göre saltanatın ilgası durumu değiştirmiş değildir. Türkiye gene bir İslam hükümetidir. Meclisle halife arasında bir ayrılık mevcut değildir. Siyasi kuvvete sahip olmayan bir hilafetten bahsedilemez. Bu bakımdan halife meclisin, meclis halifenindir. Halifelik şeriate göre hükümet etmek demektir. Hilafetin siyasi kudretten yoksun tutulması, İslam dünyasının parçalanması demektir. Hükümetsiz, istiklalsiz, hürriyetsiz bir hilafet mevcut olamaz. Şu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tabii başkanı halifedir. Devletin kanunları ve hükümetin kararları halife tarafından tasdik edilmelidir. Bu dini otoritenin şer'an sahip olduğu kudretin tabii sonucudur. Meşrutiyete büyük bir bağlılık gösteren Lütfi Fikri Bey'e bu bağlılığı aralarındaki bütün ayrıntılara rağmen Şükrü Hoca ile birleştirmiştir. Osmanlı meşrutiyetinin sadık bir bendesi olan Lütfi Fikri'ye göre saltanatı kaldırmak reissiz bir hükümet sistemini kabul etmek demektir. Saltanatın kaldırılarak bütün yetkilerin bir mecliste toplanması ne demekti? Müstemirren hükümet eden ve saltanat süren bir meclisin hata etmeyeceğini kim temin edebilirdi? Meşrutiyetin felaketi saltanattan değil ihtilal hükümetlerinden gelmekteydi. Lütfi Fikri bu noktada Talat Paşa gibi iddiatçılara çatmaktadır. Aynı hareketlerde meclisi evet efendimcilerin yeri haline getirecek bir adamın çıkmayacağını kim temin edebilirdi? Olağanüstü durumları temsil eden birinci Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırmak yetkisi de mevcut değildi. Bu işi başarabilmek için yeni bir seçim yapmak ve saltanatı isteyip istemediklerini öğrenmek için halkın reyine başvurmak gerekirdi. Lütfi Fikri bir referandum teklif ediyordu. Lütfi Fikri'nin kavrayamadığı, devrimci bir hareketin milletlerin yapısını değiştiren kararların normal hukuk düzeni içinde icra edilemeyeceğiydi. Yıllanmış alışkanlıklardan kendisi kurtulamadıktan sonra toplumun büyük bir rahatlıkla bunlardan kurtulması beklenemezdi. Nitekim bunu kavrayamadığı içindir ki kendisi Mehmet Şükrü Hoca ile birleşmiş ve İslamcı cereyan mensubu olmadığı halde İslamcı cereyanın tezlerini savunmak mecburiyetinde kalmıştır. Halifelik hükümeti cismaniyetsiz olamaz. Bu bakımdan halifenin ölüm tehlikesine rağmen cismani haklarını koruması gereklidir. Lütfü Fikri hükümdarlık karşısında milliyet ve mesuliyet ve tefriki kuvva mesaili. İstanbul 1338 sayfa 9, 12, 14, 15, 19, 20, 23. Mehmet Şükrü Hoca ile Lütfü Fikri'nin bu inançları İslamcı cereyan tarafından dahi kabul edilmemiştir. Bu görüşler milli hakimiyet prensibini savunmuşlar ve siyasi dini kudretin birbirinden ayrılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Süleyman Nazif'e göre İslam'ın düşmanlarıyla ittifak ederek onların harimi İslam'ı tutuşturan alaylarına hilafet ordusu namı ile gönüllü askerler tefrik eden bir halifeyi, İslam'ın en necip kavmi olan Türk, hilafeti İslamiye'den iskat ederken, hilafeti de hülefaya aleti istibdat olan saltanattan tecrit etmek istedi. Buna kimsenin bir şey demeye ne hakkı var, ne haddi. Süleyman Nazif, Tarihin Yılan Hikayesi, İstanbul 1922, sayfa 70. Türkiye'nin bir reise ihtiyacı yoktu. Adı ister kral, ister padişah, ister cumhur reisi olsun. Siirt mebusu Hulki, Muş mebusu İlyas Sami ve Antalya mebusu Hoca Rasih'in Şükrü Hoca'ya yazdıkları reddiyede savundukları fikir buydu. Refet Paşa da meclisin dışında bir reise itiraz etmiş ve reisi cumhur ile sultan arasındaki farkın iktidarın irsen intikal edip etmemesinden ibaret olduğunu ifade etmiştir. Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler 1952 sayfa 541 not 5. Bazı çevreler saltanatın kaldırılmasını destekledikleri halde milli hakimiyet prensibine bağlılığı ifrata götürmüşler ve reisi cumhurun mevcudiyetini dahi kabul etmemişlerdir. Cumhuriyeti ferdi saltanatın devamı olarak isimlendirerek dini bir meclis hükümeti sistemini benimsemişlerdir. Bu çevreler cumhuriyetin ilanından sonra meclisteki ilk çatlakları ortaya koyacaklar ve hilafet makamına yanaşacaklardır. Bu durum hilafetin ilgasını zaruri kılacaktır. Saltanatın kaldırılışı devletin teokratik bünyesine son vermediği için toplumda tepkiler çok sert ve kesin olmamıştır. Buna karşılık cumhuriyetin ilanı çok daha sert tepkilerle karşılanmıştır. Hilafet gerçekte mecliste tecelli ettiği için Said-i Nursi meclise hitaben 1339-1923 senesinde yazdığı bir hutbede meclisin ifa etmesi gereken vazifeleri ve sahip olmasını istediği vasıfları belirtmiştir. Meclis selat gibi feraizi imtisal etmelidir. Büyük Millet Meclisi şeari İslamiyeyi iltizam eylemelidir. Meclis ancak bu şekilde sahip olduğu teveccühü devam ettirebilir. Şarkı ancak din ve kalp kalkındırabilir. Devrimler ancak İslamiyet'in desatirine uygun olarak icra edilebilir. Meclis hilafet vazifesini de görecektir. Şeair-i İslamiye'yi bizzat imtisal etmesi gereklidir. Bakınız Mesnevi-i Nuriye sayfa 80 ile 82. Meclis hükümeti sistemi içinde siyasi ve dini otoriteler bir elde toplanmış oluyordu. Cumhuriyetin ilanı müstakil devlet reisliğinin teşekkülüyle sonuçlanmıştı. Devlet reisi sadece siyasi iktidarı temsil etmeyecekti. İş bu durum hilafetin gelecekteki durumunu tehlikeye sokuyordu. Genç Cumhuriyet, eski muhalefet. Cumhuriyetin ilanı gelenekçi çevrelerin devrimcilere ve gaziye karşı gelmelerine, fikir çatlaklarının gelişmesine sebep olmuştur. Hilafet mevcut olduğu halde Cumhuriyetin ilanı halk fırkası içindeki kaynaşmayı çoğaltmıştır. Bir Ankara gazetesinin tabiriyle genç cumhuriyetinin karşısına eski muhalefet çıkmıştır. Yakup Kadri, genç cumhuriyetimiz ve eski muhalefet, Hakimiyet-i Milliye, 1 Kanuni Sani 1339. Rauf Bey ile Refet Kazım Karabekir Paşalar, daha cumhuriyetin ilanından önce hilafetin durumunu kuvvetlendirecek, halifeye ümit verecek davranışlarda bulunmaya başlamışlardır. İstanbul basını da aynı gayeyi destekler neşriyat yapmaktadır. Bu sırada Ankara basını devrimci gidişin savunucusu durumundadır. Refet Paşa, halifenin yaveri Şekip Bey'e yazdığı mektupta halifenin kendi hediyesini kabul etmesini bir lütfu ilahi şeklinde tefsir eylemektedir. Refet Paşa halifeye en kalbi ve en ubudiyetkar hislerini bildirmektedir. Halife verdiği cevapta bu hareketi Harise-i Musadakat Perveri olarak isimlendirmektedir. Hoca Şükrü Efendi'nin risalesini takiben İslamiyet'in bir millet olduğu ve hilafetin bu milletin başı olduğu hususundaki fikirler alıp yürümektedir. Hilafetin üstül esası kudreti maddiye ve kuvveti hükümettir fikri yayılmak suretiyle halifenin kudret ve yetkilerini çoğaltmak amacı güdülmektedir. Gazi Mustafa Kemal Paşa bu iddialara cevap vermek zorunluluğunu hissetmiştir. İslam şümul bir devlet tesis etmek vazifesiyle mükellef, tahayyül edilen bir halifenin vazifesini ifa edebilmesi için Türkiye devleti ve onun bir avuç nüfusu halifenin emrine tabi olamaz. Millet buna razı olamaz. Türkiye halkı bu kadar azim bir mesuliyeti, bu kadar gayri mantıki bir vazifeyi deruhte edemez. Yeni Türkiye ancak tek bir şey düşünmelidir. Kendi hayat ve saadeti. Hilafetin kuvvetlenmesini ve bütün İslam'a hakim bir mevkiye getirilmesini isteyenlerin düşünmesi gereken bir şey daha vardır. Türklerin bu isteğini diğer İslam devletleri kabul edecekler miydi? İstiklal ve hürriyet devrinde hilafetin kudretini isteyen bu milletler halifenin yetkilerini kabullenecekler miydi? Türkiye mevzubahis vazifeyi kabul etsin. Bütün alemi İslam'ı bir noktada tevhid ederek sevku idare etmek gayesine yürüsün ve muvaffak dahi olsun. Pekala, ama tahtı tabiyet ve idaremize almak istediğimiz milletler derlerse ki bize büyük hizmetler ve muavenetler yaptınız, teşekkür ederiz. Fakat biz müstakil kalmak istiyoruz. İstiklal ve hakimiyetimize kimsenin müdahalesini muvafık görmeyiz. Biz kendi kendimizi sevk ve idareye muktediriz. O halde Türkiye halkının bütün mesai ve fedakarlığı sadece bir teşekkür ve dua almak için mi ihtiyar olunacaktır? Görülüyor ki bir havai heves için, bir vehmi hayal için Türkiye halkını mahvetmek istiyorlar. Bakınız Nutuk 1962 sayfa 739 ila 714. Hakimiyeti milliyemizi her şeye ve her şeye karşı himaye edelim diyen Rauf Bey, milli hakimiyetin en iyi tecelli ediş tarzı olan cumhuriyete karşı gelmekten çekinmemiştir. Cumhuriyetin ilanı üzerine Vakit ve Tevhid-i Efkar gazetelerine verdiği beyanda cumhuriyetin zamansız ve çabuk ilan edildiğini ifade eylemiştir. Rauf Bey'in bu beyanatı 1 Teşri Nisani ve 31 Teşrini evvel 1339 tarihli Tevhid-i Efkar gazetesinde çıkmıştır. Rauf Bey'in beyanının tefsir ve incelenmesi için bakınız Nutuk 1962 sayfa 819 ve mütakip. Ebu Ziyazade'ye göre kırmızı cumhuriyet paçavrası milleti korkutmamalıdır. Ebu Ziyazade bizi korkutan kırmızı cumhuriyet paçavrası mıdır? Tevhid-i Efkar 1 Teşri Nisani 1339. İstanbul basını cumhuriyeti büyük bir soğuklukla karşılamıştır. Cumhuriyetin put gibi tapılacak bir şey olmadığını ifade edenler, milletin hakimiyetini isteyenlerdi. Padişahın sahip olmadığı haklara reisi cumhurun sahip olduğu iddia ediliyordu. Reisi cumhurun kabineyi iskat hakkından bahsedilmektedir. Cumhuriyet bir, oldu bitti şeklinde ifade olunuyor, hükümet buhranının ansızın cumhuriyetin ilanıyla sonuçlandığı ifade olunuyordu. Cumhuriyetin ilanına karşı ileri sürülen bu fikirler gene dini endişelerden geliyordu. Devlete bir reis intihabı, halifenin reis olmak imkanını ortadan kaldırmıştı. Bu sebepledir ki cumhuriyeti yeren Hüseyin Yalçın'a Derviş Vahdeti Sani adı takılmıştır. Tuna'ya İslamcılık Cereyanı sayfa 161, Tabir Ahmet Ağoğlu'nundur. Gene aynı sebeple Şeriye Vekili Fevzi Efendi, Cumhuriyeti İslami esaslara uygun olduğu, İslam cemiyetlerinin ilk şekli olduğu tarzında İslami tezlere dayanarak savunmak zorunluluğunda kalmıştır. Hakimiyeti Milliye 3 Kanuni Evvel 1339, Edirne Mebusu Şeref Bey, Yakup Kadri Bey, Kütahya Mebusu Recep Bey, Peker, Ahmet Ağoğlu, Ankara basınında Cumhuriyeti savunan yazarlardır. Cumhuriyetin ilanından önce dahi siyasi idare tarzının cumhuriyet olduğu ifade edilebilirdi. Buna rağmen Rauf Bey ve fikirdaşlarının cumhuriyete karşı gelişi anlaşılır gibi değildi. Öyle ki Rauf Bey, cumhuriyeti kabulün bir isim değişikliğinden ibaret olduğunu Vatan Gazetesi'ne beyan etmesine rağmen cumhuriyeti tenkit etmekten çekinmemiştir. Mustafa Kemal'in de belirttiği gibi Rauf Bey'in gerçek amacı milli hakimiyet olmaktan ziyade hilafetin riyasetini ve kudretini kazanmasıdır. Cumhuriyet ilanı üzerine Rauf Bey'i ve kendisiyle hemfikir olanları telaş ve heyecana sahip olan sebebi hakiki devlet riyaseti makamını reisi cumhurun işgal etmiş olmasıdır. Filhakika reisi cumhur devletin reisidir dendikten sonra halifeye verilecek sıfat ve selahiyeti temin etmekle meşgul ve onun teveccüh ve iltifatını lütfu ilahi telakki eylemekle memnun olanların sükutu hayale duçar olmaktan müteessir ve mahzun olmalarını tabii görmek lazımdır. Nutuk 1962 sayfa 823-824. Cumhuriyetin ilanının halifelikten ümit bekleyenleri sükutu hayale uğratınca İslamcılar hükümeti vazife-i hilafetin tespitine davet etmişlerdir. Bu çevre hükümetin bundan sonra mazur görülmeyeceğini belirtmek suretiyle tehdit yoluna da sapmışlardır. İslam milletleri bu noktada hükümetin dikkatini çekmelidir. Vatan Gazetesi'nin 9 Teşri Nisani 1339 tarihli nüshası. Lütfi Fikri bu safhada da ortaya çıkmıştır. Halifeye yazdığı açık mektupta halifenin istifa etmemesini istemekte, bunun dünya için bir musibet olduğunu belirtmektedir. Lütfi Fikri Bey'e göre esas acı olanı bizzat Türklerin hazine-i maneviyeye taarruz etmesidir. Tanin Gazetesi'nin 10 Teşri Nisani 1339 tarihli nüshası. Tanin gazetesi, şimdi de hilafet meselesi başlıklı yazısında, şehzade mektuplarını neşretmek suretiyle saltanatı koruyor, meclisi gaziye karşı kışkırtarak meclisin hariçten verilen kararları tescil durumuna düştüğünü belirtiyordu. Tanin gazetesinin 11 Teşri Nisani 1339 tarihli nüshasındaki başyazı. Aynı yazıda hilafetin elden gitmesi halinde Türkiye'nin İslam dünyası içinde yerinin hiçe indirileceği ve bunun milliyetçiliğe aykırı olduğu belirtiliyordu. Cumhuriyetin ilanı hilafetin elden kaçırılması tehlikesini doğuruyordu. Cumhuriyetin halifecileri korkutucu bir etki yapması tabiiydi. Yılların geleneklerinden kurtulamamış, hilafetin koca imparatorluğu yıktığını anlayamamış olanlar için bu makama sarılmaktan başka bir şey yoktu. Saltanatın daimi bir köprü başısı olan hilafetin, cumhuriyetin ilanı ile tehlikeye girdiği, cumhuri bir idare içinde yapısı itibariyle hilafetin yaşayamayacağı bu çevre tarafından anlaşılmıştı. O zamana kadar meclis, siyasi yetkiyi temsil etmekle beraber dini yetkinin de sahibi sayılıyor ve siyasi kudretin temsilcisi olan bir reis mevcut bulunmuyordu. Bu durum, İslamcıların ümitlendiği bir durumdu. Halife, siyasi ve dini kudreti toplayan bir reis olarak devletin başına geçebilirdi. Meşruti bir teokratik monarşik devlet teessüs edebilirdi. Milli hakimiyeti temsil eden bir meclisin mevcudiyetine rağmen Cumhuriyet'in ilanı bu imkanı ortadan kaldırıyordu. Siyasi iktidar müstakil olarak şekillendiği gibi halifenin geçmeyi arzuladığı riyaset mevkii de dolmuş oluyordu. Durum hem şeriata aykırıydı hem de ümitleri kırıyordu. İşin acı olan tarafı bu cereyanı temsil edenlerin başında Rauf Bey, Doktor Adnan Bey adı var, Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Kazım Karabekir Paşa gibi bu yurdun kurtarılması için Gazi ile birlikte çalışmış aydın kişilerin bulunmasıydı. İstanbul gazetelerinin halifeci gruba reis olarak gösterdikleri Rauf Bey'in parti grubunda ve mecliste devrimcilerden aldığı cevaplar bu cepheye karşı verilen kesin cevapları teşkil ediyordu. Rauf Bey'in Ankara'ya gelir gelmez oynadığı oyun, Cumhuriyet'in aceleye geldiğini belirtmek suretiyle bu konunun mecliste yeniden konuşulmasını temin etmekti. 22 Teşri Nisani 1923 tarihli fırka grubunda Rauf Bey, Cumhuriyet'in bir hata olduğunu ifade etmekten çekinmedi. Çok halis niyetle başlanıp, uğrunda canlar feda edilmiş, çok kuvvetli prensiplerin tatbikatında yapılan hatalar yüzünden sakatlandığını da zannederim hiçbirimiz ceffel kalem reddedemeyiz. Bu beyanda bulunurken Rauf Bey kendisinin cumhuriyetçi olduğunu da belirtiyordu. Duygularım cumhuriyetçi idareden başka hiçbir idarenin taraftarı olmadığım merkezindedir. Bunu söyleyen Rauf Bey, arkasından böyle bir idarenin memleketimizde henüz tatbik edilemeyeceğini belirtiyordu. Rauf Bey'in taktiği, cumhuriyetçi görünüp bunun tatbik imkansızlığını belirtmek suretiyle amaçlarına yandan bir taarruz ile varmaktı. Rauf Bey'in bu taktiği en kesin cevabını İsmet Paşa'nın ifadesinde buldu. Eğer bir memlekette cumhuriyetin ilan olduğu günlerin üçüncüsünde, beşincisinde, hukuku ilga edilmiş şehzade meydana çıkar, vaziyet alırsa, dünya mütefekkirini alem bu cumhuriyetin kuvvetinden şüphe eder. İsmet Paşa, Rauf Bey'in cumhuriyeti şekli bakımından tenkit eden görüşlerini cevaplandırdıktan sonra hilafet meselesine geldi. Türk milleti en elim ıstıraplarını halife ordusundan çekmiştir. Bir daha çekmeyecektir. Bir hilafet fetvasının harbi umumi badiresine bizi attığını hiçbir vakit unutmayacağız. Bir hilafet fetvasının millet ayağa kalkmak istediği zaman ona düşmanlardan daha eşna bir surete hücum ettiğini unutmayacağız. Tarihin herhangi bir devrinde bir halife zihninden bu memleketin mukadderatına karışmak arzusunu geçirirse o kafayı behemahal koparacağız. İsmet Paşa bravo sesleri ve alkışlarla karşılanan bu sözlerine şunları da ilave etti. Herhangi bir halife ananeten, fikren ve şeklen, usulen, zımnen ve sarahaten Türkiye mukadderatında alakadarmış gibi vaziyet almak isterse, Türkiye ricalini taltif edermiş, iltifat edermiş gibi bir zihniyet ile düşünürse, bunları memleketin hayatiyetiyle ve mevcudiyetiyle zıttı tam addedeceğiz. Hareketlerini hiyaneti vataniye addedeceğiz. Nutuk 1962 sayfa 836. Rauf Bey bu cevaplar karşısında hatasını ve cumhuriyetçiliğini ifade suretiyle fırka içinde kalacağını beyan etti. Halife Abdülmecit etrafında dönen bu oyun devrim yolunda kesin adımın atılmasını gerektiriyordu. Yıllar yılı Osmanlı saltanatını kemiren halife heyülası körpe cumhuriyetin gelişimine mani olmamalıydı. Hilafet masalı sona ermeliydi. Durum böyleyken İslam memleketlerinden dahi hilafet işlerine müdahale edenler görülmüştür. Ağahan ve Emir Ali, İsmet Paşa'ya gönderdiği mektupta saltanatın ilgası ve cumhuriyetin ilanı ile halifenin durumunun İslam dünyasında tereddütle karşılandığını bildirmiştir. Halifenin otoritesi İslam milletlerinde hissedilmektedir. Halifenin durum ve şerefi hiçbir zaman için papanınkinden aşağı olmamalıydı. İşte bu ve bunlara benzer diğer sebeplerden dolayı Türkiye'nin gerçek dostları olarak biz, hilafet ve imametin Müslüman milletlerin güven ve saygısına layık bir mevkiye getirilmesini ve böylece Türkiye'ye de kuvvet ve şeref bahşedilmesini saygıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve onun büyük ve ileri görür reislerinden istirham eyleriz. Tanin'de neşredilen 11. 2. Teşrin 1923 tarihli şimdi de hilafet meselesi başlıklı yazıda da hilafetin haklarının tayinini derpiş eden bir kanunun lüzumu ileri sürülüyordu. Onu takiben Ağahan ve Emir Ali de aynı mealdeki mektuplarını İsmet Paşa'ya göndermişlerdir. 24 2. Teşrin 1923. Bu mektup Orient Moderno'nun 4 15. sayısında ve Times'ın 14 1. kanun tarihli sayısında da neşrolunmuştur. Mektup İstanbul gazetelerinde 5 1. kanun tarihinde neşredilmiştir. Başvekile gönderilen bu mektup İkdam, Tevhid-i Efkar, Tanin ve İstiklal gazetelerinde neşrolunmuştur. Bunu neşreden gazetecilerin bir kısmı ile birlikte Lütfi Fikri Bey de tevkif olunmuş ve hiyaneti vataniye kanununa muhalefetle suçlandırılmışlardır. 5. 1. kanunda mektubun neşri üzerine aynı ayın 8'inde İstanbul'da İhsan Bey'in riyasetinde İstiklal Mahkemesi kurulmuş ve Vasıf Bey de müdde-i umumilik vazifesine getirilmiştir. 9. 1. kanunda da İstanbul gazetecileri tevkif olunmuşlardır. Ayın 10'unda da mahkeme başlamıştır. Muhakemenin neticesinde Lütfi Fikri Bey 27. 1. kanun 1924'te 5 sene hapse mahkum olmuştur. Bakınız Hakimiyeti Milliye 28.1.1924 No 1005. Diğer gazeteciler beraat etmişlerdir. Bakınız Hakimiyeti Milliye 3.2. Kanun 1924 No 1010. Beraat eden Hüseyin Cahit ve diğer gazetecileri 6 Şubat 1924 Mustafa Kemal İzmir'de kabul etmiş ve geçici bir süre için aradaki ihtilaf sona ermiştir. Lütfi Fikri Bey de 13 Şubat 1924 tarihli ve 412 sayılı kanunla affedilmiştir. Bakınız Hakimiyeti Milliye 14 Şubat 1924 No 1046. 11. ayrımın sonu sayfa 167.